Ben her zamankinden Tolga. Bu sefer en az benim kadar beyaz yakalı olan Özlem'le beraber sadece insanı konuşmayacağız, insanla beraber iş hayatını, aslında bu vesileyle hayatın ta kendisini konuşacağız. Asıl amacımız kendimiz gibi kalırken çalışabilmek, başarılı olurken aynı zamanda kendimizi yaşayabilmek olacak. Evet, şimdi başlıyoruz.
Herkese merhaba.
Hem Tolga da var değil mi? Sen varsın.
Ben varım, ben Özlem. Yanımda
ben Tolga.
Tolga var. Bu ilk bölümü açmak bana kısmet oldu. Bugün neyden bahsedeceğiz? Aslında en temel konu olan neden çalışıyorum?
Evet.
Buraya gireceğiz.
Bu podcast 6 saat sürecek. Yiyecek ve tuvalet işleyişlerinizi tamamlayın. Evet. Aslında ne kısa ne uzun konu değil mi aynı anda?
Aynen. Yani aslında neden çalışıyorumun cevabı herkesin kendine özel bir cevaptır aslında. Ya tabii ki en temel motivasyon para kazanmak. Yani bunu hani kimse inkar edemez. Yani ben neden çalışıyorum? Elbette en temelde para kazanmak için çalışıyorum. Ama sadece bu mudur? Yoksa altında yatan başka sebepler var mıdır? Bunu biraz aslında sizler beyin jimnastiği yapın diye bizler sohbet ediyor olacağız. Yoksa bizim burada oturup her şeye teşhis koyma şansımız yok yani.
Aynen,
evet, sen bundan çalışıyorsun diye bir teşhis koymayacağız. O teşhisi siz koyuyor olacaksınız. Biz sohbetimizde biraz kafa açmak istiyoruz burada.
İyi, hadi kafaları açmaya başlayalım.
Hadi bakalım.
Ben diyorum ki aslında insan ölümden korktuğu için çalışır. Bir kere çok derin bir yerden girelim.
Abi podcast 8 saate uzadı şu anda yani.
Tabii ama burayı bak kısa tutacağım ama burası lazım. Ne kadar kurumsal hayattan, ne kadar iş hayatından konuşuyor olsak da iş hayatı cümlesinin içinde hayat kelimesi de var. İlk önce hayat kısmından başlayalım. Şimdi hepimiz bu dünyaya geldiğimiz andan itibaren bu dünyada bilmediğimiz, bizi çeken şeylere doğru koşarken diğer taraftan bu koşu sırasında ölmemek için hayatta kalmaya çalışıyoruz. Yani hayat hem yaşama hem hayatta kalma mücadelesi. Ve yavaş yavaş ilk doğan bir çocuk nasıl hayatta kalmaktan öte yaşamak peşinde mesela tanımaya çalışıyor, tat almaya çalışıyor, koklamaya, keşfetmeye, hangisinin kendisine uyup uymadığına bakmaya çalışırken çocukluğun son dönemlerine doğru artık yavaş yavaş bunları yapmazsam hayatta kalamam konusu, ben buraya geldim o zaman yaşayayım konusunun üstüne çıkıyor. Burada da tabii ailelerin ve toplumun payı çok büyük. Çünkü toplum kendi içinde tek bir organizma gibi hareket ediyor. Yani bir insanın çok çalışkan bir akciğeri ve çok tembel bir karaciğeri olamaz. Yani vücudundaki disiplini düşünsene.
Aynen.
Şimdi bir organda rahatsızlık yoksa sen o organın doğru fonksiyonunu yerine getirdiğini düşünüyorsun. Toplum da sen doğduğun andan, altın değiştiği andan itibaren belli bir yaşa geldiğinde diyor ki tamam sen artık oldun, sen artık fonksiyonunu yerine getir. Ve otomatik olarak bizim ölmekten dolayı duyduğumuz korku hizmete dönüşüyor. Çünkü çoğumuz bu korkuyla senin dediğin gibi para kazanmak için, dolayısıyla hayatta kalmak için veyahut da toplum içinde fonksiyonumuzu gerçekleştirip yalnız kalmamak için, işte üreyebilmek için, seçilebilmek için, barınabilmek için gibi ucu ölüme bağlı kaygılar yüzünden kendimize hiç bakmadan, neyi yaşamak istediğimizi bilmeden sadece çalışır hale ve sadece hayatta kalır hale gelebiliyoruz.
Abi o biraz işte hani sonuçta bunun bilimi var. Maslow'un ihtiyaçlar piramidi diye. Yani evet. Hani sadece fizyolojik hayatta kalmayla ilgili temel işte atıyorum işte barınma, beslenme, giyinme gibi ihtiyaçlar olsaydı hani o bir piramit değil, ne bileyim Maslow'un ihtiyaçlar dörtgeni olurdu yani. Sonuçta tepeye doğru giden öncelikle tabanda fizyolojik ihtiyaçların, senin dediğin gibi hayatta kalmaya yönelik fizyolojik ihtiyaçların olduğu ama daha sonra psikolojik ihtiyaçlara doğru ilerleyen bir yapı var. Aslında benim en çok değinmek istediğim şeyler, evet yani fizyolojik ihtiyaçlar yatsınamaz. Yani aç mı kalak? Yani sonuçta giyinmeyelim mi abi, çıplak mı gezelim? Elbette belli ihtiyaçlarımız için paraya ihtiyacımız var. Para için de çoğumuzun çalışmaya ihtiyacı var. Yani aileden miras kalıp çok zengin değilsen. Ama her şey bu mudur? Çünkü bir taraftan da bu bir mecburiyet kurgusunu getiriyor. Yani çalışmaya mecburum. Şimdi bu mecburiyet her zaman sıkıcı bir şeydir. Yani mecburiyet kulağa hiç hoş gelmez. İnsan mecbur olduğu için bir şey yapmaktan mutluluk duymaz, keyif almaz. Dolayısıyla aslında ağzımızla ben çalışmaya mecburum, hay Allah işte işe gitmeye mecburum derken aslında çalışma hayatının bize getirdiği yan faydaların farkında mıyız? Biraz bunlara değinmek istiyorum
şimdi. Şimdi faydaların farkında mıyız'a bir girelim de ben burada sana bir dirsek koyacağım şimdi çünkü... O da şey gibi fiziksel şiddet gibi oldu ama. Şimdi bak şuna tam olarak katılmıyorum. Maslow'un üçgeninde evet aşağıda gerçekten temel fiziksel ihtiyaçların olabilir ama biz üçgenin yukarısından aşağısına ip atmış durumdayız. Hı hı. Yani bizim mesela terfi etmememiz, belli okulları bitirmememiz, iş hayatında başarılı görülmememiz, performans görüşmelerinde düşük puan almamız bizim hayatta kalmamızla bağlanmış durumda. Şu evet, an en büyük doğru. sıkıntı o. Yani ben evet barınıyorum, giyiniyorum, aç değilim dedikten sonra kendini oradaki gibi naifçe ilerletemiyorsun. O kadar çok şeyi ilk kademeye sığdırmış durumdayız ki bizim hayatta kalmamızın şartları bundan 600 yıl önce yaşayan birine göre 60 katına çıkmış. Hı hı. Halbuki hayatta kalmanın tanımı değişmemiş evet. aslında. Dolayısıyla üçgenin yukarılarına gitmek aslında aşağıdaki bazı şeyleri yukarıya itmekle oluyor. Hı hı. Yani sen eyvah ben Boğaziçi Üniversitesi'ne giremezsem işte aç kalırım ileride veyahut da benim çocuğum şu sınavı geçemezse böyle olur ya da işte ben seneye bu terfiyi alamazsam bittim gibi bakar ve bunu en alt kademeye koyarsan bunun için her şeyi yaparsın. Hı hı. Çünkü zaten savaşlar üst kademe için çıkmamıştır. Sen iki tane filozofun tekme tokat birbirine girdiğini gördün mü? Bir konuda anlaşamadığı için. Yani adam kendini gerçekleştirme yüzünden çok kavga etmiyor. Kavga genelde aşağıda çıkıyor. Ver o ekmeği.
Aynen.
Ya da ver o toprağı. Ya da ver o mahsulü. Ya da işte burası benim, burası seninden çıkıyor. Şimdi insanların insan gibi davranmaya başladığı yer üçgenin yukarısı olduğu için sen aşağıyı şişirdikçe insan insanlıktan çıkıyor. Hı hı. Dolayısıyla sen çalışmakla hayatta kalmak arasında direkt bir bağlantı kurduysan senden her şey beklenir.
Doğru.
Bizzat senden değil yani. Hepimizden, bunu yapan herkesten değil.
Beni çok iyi tanıdığım belli oldu.
Aynen öyle. Yani ben şunu söyleyeyim. Bir de çalışmak zorundayız dedin ya. Mesela ben ilk darbeyi nerede yemiştim biliyor musun? Bir gün böyle çok hoşuma gidiyor. O dönem düşünüyorum. Psikolog ya da sosyolog olmak istiyorum. Anlamlarını da tam bilmiyorum böyle lisedeyim. Ama olasım var. İnsanla ilgilenmek, insanla uğraşmak, insanı anlamak, hayatı anlamak istiyorum. Ve ben 6-7 yaşında bile hani çocukları toplayıp etrafında masal kitabı falan okuyan bir çocuktum. Yani anlatmayı da çok severdim. Bir gün kariyerim değişti daha başlamadan. Babam vardı galiba ondan sonra. Annem yoktu evet babamla konuşuyorduk. Dedim ki ben psikolog olmak istiyorum. O da dedi ki aç kalırsın. Peki dedim makine mühendisi oldum. Bak bu kadar. Tamam mı yani 12 saniyede hayatım değişti. Ve şimdi geriye dönüp bakıyorum. Babama sen ne diyorsun ya diyemememin sebebi. O yaşa kadar benim edinmiş olduğum hayatta kalma korkumla, hayatta kalmama korkumla iş hayatını birbirine bağlamış olma.
Abi sen yine babayla seçmişsin. Ben tamamen cahillikle bir yola girdim kariyerde. Ben mimar olmak istiyorum. Tamam yani benim tabii değişti yani. Önce astronot olmak istiyordum. Sonra işte stilist olmaya karar verdim falan. En son böyle lise yıllarının sonuna doğru mimar olmak istediğime karar verdim. Ya içimde yaratıcı bir şey var. Ben bunu yaratacağım da ne yaratacağım? Hani mimar olayım dedim. O zaman da hatırlarsın TMMF böyle seçiliyor yani üniversite sınavı girmeden önce. Bana dediler ki o zaman da kredili sistemin daha yeni ilk yılları kimse neyin ne olduğunu bilmiyor. TMM mi MF mi dediler. Dedim ne var onda işte Türkçe matematik. Ay dedim Türkçe matematik severim ben Türkçe matematik seçeyim. İlk yıl okudum. Üniversite tercihi zamanı geldi. Ben mimarlık yazacağım. Hoca dedi ki olmaz. Dedim niye aynen. olmaz? MF seçmen lazımdı. Kardeşim bana bunu niye söylemiyorsunuz?
Sen yaktın mı iki seneyi öyle?
Yo. Dedim ki ben ne seçebiliyorum? Sen şimdi de TM'cisin dedi. İşte işletme iktisat falan var dedi. İyi dedim o zaman ben işletme iktisat anlamını bilmiyorum. Yani işletmede iktisatta ne okunduğunu bilmiyorum.
Yok artık ya.
Evet yani girdim ben de işte yüksek de bir puan aldım bu arada. İstesem belki hani atıyorum başka bir üniversitenin mimarlığını okuyabileceğim ama puanım yabana gitmesin diye. Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi'ne girdim ben. Yani tamamen puanım boşa gitmesin, başarım boşa gitmesin diye girdiğim bir yol.
Yani kariyer planı yok, zar atmışsın yani.
Aynen öyle.
Süpermiş. Peki şimdi senin dediğin yere dönelim. Biz gerçekten neden çalışıyoruz aslında?
Aslında şöyle bir şey. Bak bunu ben en güzel etrafımdan şimdi EYT çıkınca tespit ettim tamam mı? Benim bazı arkadaşlarım var böyle EYT'yi bekliyor. Ben de EYT'liyim bu arada. Aynen. Ve cümle hep şuydu. Ya çalışmak mecburiyetindeyiz. EYT çıksa bir dakika durmam. Şimdi EYT çıktı. Aynı arkadaşlarla geçen masada oturuyoruz. Herkes şey modunda. Ya çıktı da ben bir 6 ay daha bakayım diyorum. Ya bir yıl daha bakayım bir önümü göreyim diyorum. Aslında neydi oradaki şey biliyor musun? Hepimiz böyle mecbur olduğumuzu hissettiğimiz için iş hayatını böyle bir öcü olarak görürken artık o mecburiyet ortadan kalktığı için iş hayatının bize sağladığı yan faydaların farkına varmaya başladık. Örnek veriyorum mesela, benim için yan fayda nedir? Yani böyle teoriden anlatmayayım, pratikten anlatayım.
Yani bunun için de çalışıyorum mu demek istiyorsun?
Bunun için de çalışıyorum ve yeri geldiğinde paradan daha ön plana çıkabiliyor. Örnek veriyorum. İki tane erkek çocuğum var ve alternatifimde evde oturup iki tane erkek çocuğuna bakmak mı yoksa işe gitmek mi dediğin zaman iş hayatının içerisinde olmak bana cazip gelebiliyor. Mesela bu çocuk doğurduktan sonra çok belirleyici bir parametreydi benim için. İşte ben çocuk doğurmuşum, böyle doğum iznindeyim 6 ay, tamam mı? Böyle evde rezil rüsvan vaziyetteyim. Yani böyle hani kıyafetler üstümden düşüyor, saçlar yağlı falan, böyle tuvalete zor gidiyorum falan. Sabah eşim böyle bir giyiniyor, süsleniyor, böyle takım elbise, jilet gibi parfümleri falan sürüp evden çıkıyor. Şunu düşündüğümü çok iyi hatırlıyorum. Abi ben de çalışmak istiyorum. Çünkü çalışmak sadece çalışmaktan değil, gerçekten presentable bir hale kendini getirip dış hayata karışmak da aynı zamanda. Ya da örnek veriyorum, evde bakımını üstlenmek istemediğin yaşlı bir büyüğün olabilir. Ya da ne bileyim işte kocan evden çalışıyordur ve sen ofise gitmek istersin çünkü bütün gün aynı adamla aynı evin içerisinde oturmak istemezsin gibi. Sana bazı konfor olanları açıyor aslında çalışma hayatı. O yüzden insanlar mecburiyet ortadan kalktığında ya biraz daha bir koşullarımı değerlendireyim kafasına girebiliyorlar. Bence herkesin bilincinde ya da bilinçaltında parayla ilişkisi olmayan bir şekilde sağladığı yan fayda var çalışma hayatından. Bence bunları bulmak önemli.
Yani şunu mu diyorsun? Parasızlığın kaygısı yüzünden belki herkes biraz onun için çalışıyor.
Kesinlikle de.
Bazıları belki sadece onun için çalışıyor.
Aynen.
Fakat büyük resme baktığında aslında bizim bu sayede sağladığımız farklı faydalar var. Hayatımızda bunların alternatiflerini istemediğimiz için de çalışabiliyoruz.
Aynen öyle ve bunlar asla yanlış değil. Yani bunların hepsi doğrudur. Hepsi geçerlidir. Senin hissiyatında varsa kesinlikle validedir. Yani ben ne bileyim evde temizlik yapmak ya da yemek yapmak mecburiyetinde kalmamak için de çalışıyor olabilirim. Ve hani vay sen ne biçim insansın değildir yani, onun içindir. Ya da ne bileyim sırf çalışmanın bana verdiği meşguliyetin konforunu sürmek için de. Mesela örnek veriyorum, yani benim kayınvalidemin iki gelini var, tamam mı? Ben çalışıyorum, diğer gelin çalışmıyor. Mesela böyle aile toplantılarında falan ben kaytarmak için bir konfor olan oluşuyor. O çalışıyor. Yani ya da ne bileyim işte bayramda aramayı unutuyorum ama yavrum onun kafası yoğun falan diyorlar. Ya bana inanılmaz bir hoşgörü konfor alanı sağlıyor çalışmak.
Tabii gibi. Hoşgörü diyorsun.
Aynen.
Çünkü toplum senin çalışmanı da bekliyor bir taraftan.
Yani bekliyor mu emin değilim ama hani çalışmak kesinlikle ve kesinlikle pozitif ayrımcılık yaptığı ortamlar var. O yüzden de aslında tercih edebiliyorum. Yani motivasyonlarını herkes tabii ki kendisi fark edebilir, kendisi bulabilir ama önemli olan şey şu. Ağzımızla söylediğimiz ilk sebebin bir tık arkasına bakabilmek. Mecburum işe gitmeye çünkü paraya ihtiyacım var. Tamam. Arkasında yan olarak ne elde ediyorsun? Çalışma hayatı sana ne sağlıyor? Bunu bulduğun zaman artık daha az mecbur hissederek ya da daha az sıkılarak gitmeye başlıyorsun işe.
Kendinden bir şey buluyorsun. Yani bir menfaat ortaklığı sağlıyorsun. Aynen. İş yerinde.
Aynen.
Yani şunu demek istiyorsun. Alternatifini istemediklerin artı işinin içinde buldukların artı kazandığın para senin aslında çalışma sebebine dönüşebiliyor.
Aynen.
Ben burada şeye geleceğim bak, kendini gerçekleştirme. Hı hı. Şimdi hani anlattığım çocuk var ya başta.
Evet.
O kendi iken daha sonra kendini tekrar tanımlıyor ama kendi tanımlamadığı için kendisi olmayan şeyleri de kendi tanımının içine sokuyor. Hala içeride yanan ateşler var. Yani kendin gibi çalışmak, hı hı, kendini gerçekleştirmek istiyorsun ve orada şu problem olabiliyor. Mesela özünde iş hayatı veya özel hayatındaki karakter özellikleriyle para kazanacağı işi bulmadığı takdirde o kişi çalışmanın genelinden soğumaya başlıyor. Mesela örnek veriyorum, bazı insanlar satışa daha yatkındırlar. Ne sattıkları fark etmez.
Aynen.
Bazı insanlar diyalog esaslıdır. Bazıları detay odaklıdır. Ondan sonra ve herkesin buna göre bir kişiliği vardır.
Bazı insan bireysel kapanıp çalışmak ister mesela, dışarıyla hiç temas olmasını ister.
Aynen. Şimdi sen o kişiyi mesela satışa alsana. Bitti. Yani ya da mesela sürekli hayaller üreten biri pazarlama departmanında mutlu olacakken sen onu mesela yanlışlıkla finans okuduğunu düşün.
Evet.
Şimdi bu tip şeyler aslına bakarsan çalışmayı çekilmez hale getiriyor ve biz orada bütün bu boşlukları parayla dolduruyoruz. Yani diyoruz ki ben daha çok para kazansam bu işi yapmaya devam ederim. Halbuki senin derdin orada daha çok para kazanmak değil. Senin derdin sana uymayan bir şeyi her gün yapmak zorunda kalmak. Ve orada kendini keşfeden gençlerle tanıştım. Mesela ilk yöneticiliğim esnasında bir arkadaş geldi. Yeni mezundu, işletme mezunu. O dönemde işletme mezunu olmak hala çok geçerliydi.
Bir anlamı var.
Aynen öyle yani, hala da geçerli de hani o zaman daha popülerdi. Çocuk dedi ki, ben dedi çocukluğumdan beri dedi insan ikna ediyorum dedi. Arkadaşlarımı dedi, sevgililerimi işte ve dedi bu şekilde satışta yaptım dedi. Bu şekilde bir sürü şey de elde ettim. Kendimi de çok beğeniyorum bu konuda dedi. Daha 23 yaşındaydı galiba, 24 yaşında. Bana dedi satışla ilgili bir iş verebilir misiniz?
Vay.
Dedim ki veremem. Çünkü kadro yok. Şimdi kurum tarafından da geldiğin zaman insan kaynakları olarak bir tanımlama yapmışsın. Hani şu kadar kadro şunu yapsın filan ve o çocuğun junior pozisyonunda satış noktasında bir boşluk yok. Ondan sonra öyledir böyledir. Çocuk o kadar mülakata girip bir holdingde, adını vermeyeyim, büyük bir holding, oraya girmiş olduğu halde ertesi gün çıktı gitti.
Evet.
Dedi ki bak, ben dedi kendimi yaşayamayacaksam her gün burada neyi yaşayacağım dedi.
Vallahi yani şapka çıkardım şu anda.
Tabii çocuk hatta bütün mülakatlarda da söyledi, ya bak arkadaşlar siz benimle görüşüyorsunuz ama hani diyorsunuz bak işte iş geliştirme diyorsunuz, satış var değil mi içinde falan. Ha var var var falan.
Var biraz ya, yaparsın.
Var. Bir de görüşmeler yukarıdan aşağı başlıyor ya, en son sen diyorsun yok diye. Çocuğa yok dedik, ertesi gün çocuk gitti. Şimdi gitme lüksü vardı diye gitti. Gitme lüksü olmasa belki kalacaktı. Fakat o yaşta birinin ben kendimde bunu keşfettim demesi aslında çok kıymetli. Ve karşına gelen kişi de 20'li yaşlarında olduğu için kendini tanımak için aslında 20 küsür senesi varmış. Yani genç arkadaşlar için söylüyorum, kendinizi sakın kendiniz hakkında bir şey bilmiyor zannetmeyin. Çünkü yaşlanmak genelde bilgiyi değil inkarı getirir.
Oo.
Sen aslında ne olduğunu bilirsin. Ne olduğunu bilip söylersen senden daha bilgili insanlar seni hem kendileri hem senin için faydalı olacak yerlere koyabilirler kurumsal hayatta. Fakat ben ne olsa yaparım yeter ki burada çalışayım ya da ben ne olsa yaparım çünkü ben bu kadar sene bunun için okudum deyip taşa vurursan çok sıkıntı olur. Özellikle hangi mesleklerde biliyor musun?
Hangisi?
Doktorluk, avukatlık gibi insanların hayatında çok majör fonksiyon olan ve tek başına yaptığın işlerde. Çünkü bir hukukçunun şu an hukukçu olmayı bırakıp yapabileceği bir iş yok. Sıfırdan başlaması lazım. Ya da ticaret hayatına girmesi lazım. Bir doktor düşünsene. Neye adapte edebilirsin doktoru? Kolay kolay edemezsin.
Ben onu ilk kariyerime bankacı olarak başladığımda düşünmüştüm. Böyle işte o zamanlar konuşuluyor ya, kendi işimizi yapalım falan. Nereye yapıyorsun? Sermaye yok yani, 23-24 yaşındasın da. Kendi işimizi yapalım diye böyle bir konuşma var arkadaşlar. Aslında ben bankacıyım. Yani ne yapacağım? Banka mı açacağım yani? Hiç kendi işimi yapmayacağım.
Yok ama olur mu? Sizin çok kırılımınız var aşağıya doğru yani. 50 tane farklı finansal kurumda veya işte konuda çalışabiliyorsun.
Evet ama kendi işimi kuracağım diyorum yani.
Ha, o ayrı. Yani. O biraz daha zor olur. Dediğin doğru.
Bak bir de verdiğin örnek çok güzel. Kendini tanıyarak iş hayatına başlayan genç arkadaşlar, gerçekten şapka çıkartıyorum. Bir de mesela benim gibi kendini çok belki tanımadan ya da tanıdığının farkında olmadan iş hayatına başlayanlar var. Özellikle ben bu kendi içsel yolculuğuma çıktıktan sonra iş hayatını farklı bir platform olarak görmeye başladım. Ne platformu biliyor musun? Meydan okuma platformu, kendini tanıma platformu. Çünkü iş hayatı senin kendini aslında tanıyabilmen için mükemmel bir dizayn. Şimdi şöyle düşün. Arkadaşlarını sen seçebilirsin, tamam mı? Belli bir arkadaş kurgun olabilir. Ya da işte etrafında sosyal hayatta görüştüğün kişileri sen kendin seçebiliyorsun. Ama iş hayatında görüştüğün ve temasta olduğun kişileri seçme şansın yok.
Aynen.
Onlar sana bir set olarak geliyor. Ve sen diyorsan ki işte biraz, çünkü bazen duyuyorum ben biraz böyle ruhsal konularla çalışmaya başlayan arkadaşlar şey gibi oluyor. Bırakacağız biz bu iş hayatını, kendimizi tanımaya vereceğiz. Hayır abi, tam da burada kendini tanırsın.
Tabii.
Çünkü normalde hayatta seçmeyeceğin bir kişiyle olan iletişimlerinde sen kendini buluyor ve tanıyor olacaksın. O yüzden bence kendini tanıtmak ya da işte başarmanın bir platformu aslında iş hayatı.
Güzel bir arena yani aslında.
Aynen, aynen.
Bir de orada şey var. Farz et gençken kendini tanımadın, pataküte girdin ya. Çok güzel küçük yan faydalar bulabiliyorsun dediğin gibi. Mesela çok seyahat ediyorum diyor bazısı.
Aynen abi.
Mesela bazısı diyor ki hakikaten çok takdir ediliyorum. Ya da diyor ki ileride diyor bana şöyle bir ortaklık veya hisse verecekler. Ya da şunu yapacaklar. Ya da ben buradan şuraya sıçrayabilirim gibi şeyler bulabiliyorsun.
Aynen.
Burada işte karşılıklı bir anlaşma yapıyorsun aslında kendi iş hayatında kendin arasında. Fakat bunu ne kadar erken yapabilirsen, bu huzura ne kadar erken varabilirsen, o zaman hayatının diğer alanlarında iş hayatında yıpranmadan mutlu şekilde de yaşayabiliyorsun. Yani mutlu bir aile hayatı, mutlu bir özel hayat aynı zamanda sabah 8 akşam 6 yıpranmamış insanlar sayesinde olacaktır. Ve kendine de kendini bilerek çalışan insanlardan bir çevre kurarsan abuk subuk dedikodulardan ve nasıl söyleyeyim iş hayatına sürekli laf eden insanlardan da uzak kalırsın.
Aynen.
Kurumların burada tek sorumluluğu şudur. İnsanları bence kendilerini tanımaya daha fazla teşvik etmedir.
Evet.
Çünkü kendini tanımak anne baba tarafından özellikle kaygılı ebeveynler tarafından öğretilen bir şey değil. Ne için çalıştığını madem önce kim olduğunu tanıyarak bulacaksın. O zaman anne babanın sana bu kapıyı açmadığı durumda sen etraftan ve kendinden bu motivasyonu bulmalısın.
Evet.
Kendini tanımak yerine gerekeni yapmak esaslı bir coğrafyada yaşıyoruz.
Hı hı.
O yüzden kendini tanımak daha da önemli hale geliyor. Ne için çalıştığını bilmek için. Gel bir toparlayalım senin sonunda.
Aynen.
Ne dedik? Biz aslında para için çalışıyoruz dedik. Hı hı. Ama dedik bu yetmez. Çalışma ortamını getirdikleri sayesinde hem kendimizi tanımak için hem de bunun yan faydalarından faydalanmak için çalışıyoruz dedik.
Hı hı.
Diğer taraftan kendimizi tanıdıysak kendi yaşam şeklimizi işimizin içinde bulduğumuz için çalışıyoruz. En azından işimizi kendimiz gibi yapmaya çalışıyoruz dedik.
Hı hı.
Ve bu sayede tabii ki edindiğin yeni insanlar, edindiğin yeni ortamlar ve yeni fırsatlar da bunun bir cabası. Aslında bu iş çiçek beslemeye benziyor sonunda. Bir çiçeği öleceğini bilerek evine alıyorsun. Tek amacın onun o haliyle öldüğü gün arası onun güzelliğine şahit olmak. Hayat da ölüneceği bilinerek yaşanan bir şey olduğu için arada yaptığın ve kendini mutlu, huzurlu hissettiğin şeyler için yaşamaya devam ediyorsun. İş yerini de böyle bir hale getirirsen bence hiçbir problem yok.
O zaman herkese iş hayatının ölümüne yani emekliliğe kadar iyi çalışmalar diliyoruz.
Aynen öyle. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Ya yine muhteşem bir bölüm çektik. Ağzımıza sağlık. Bizden de zaten başkası beklenemezdi. Yalnız bizi yalnız bırakmayın. Soru ve sorunlarınıza ihtiyacımız var. Tüm sorularınızı bize podcast açıklamasında belirttiğimiz Instagram hesaplarımızdan ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar lütfen akıl sağlığınıza mukayyet olun.